Ayrım 8.
Eski meyhaneler. Memleketimizde devir devir konulmuş, şiddetle takip edilmiş, göz yumulup unutulmuş, sonra tekrar konulmuş ve son zamanlara kadar devam etmiş yasaklardan biri alkollü içkiler yasağıdır. Hatta Cumhuriyet devrinde bile 1946 ve 1950 bir dereceli mebus seçimi günlerinde 24 saat için içki yasağı konulmuştur. Tarihimizdeki içki yasaklarından bazılarını örnekleri İstanbul hayatına alarak sıralayalım. Kanuni Sultan Süleyman zamanında şiddetli bir içki yasağından devrin en büyük şairi Baki şöyle şikayet eder. Reyhi meyhaneyi kat etti tigi kahrı sultanın, su gibi arasın kesti İstanbul'u ü kalatanın. Şu meclis içre kim daim dokuz peymane devreyler, ne denli ola ey Baki zamanı işi dünyanın. Şair Nevi'nin feryadı ise çok daha firaklıdır. Kalbi aşık gibi viran ettiler meyhaneyi, bi vefalar ahdine döndürdüler peymaneyi. Lali canan gibi gözlerden nihan oldu şarap, çeşmi dilber gibi bimar ettiler mestaneyi. 1567 Hicri 975 tarihinde İstanbul ve Galata kadılıklarına, ki o zamanlar kadılar aynı zamanda belediye reisi vazifesini görürlerdi, gönderilen bir fermanda meyhane işletmenin yasak olduğu halde İstanbul'un muhtelif yerlerinde Galata ve civarında meyhaneler peyda olduğu yazılmakta ve içki yasağının şiddetle tatbik edilerek meyhanelerin kapattırılması emredilmektedir. Fakat bu yeni emrin de bir müddet sonra unutulduğu ve büyük şehirde yer yer hatta mahalle aralarında meyhaneler kurulduğu 1575 tarihli İstanbul Kadısı'na gönderilen bir fermandan öğreniliyor. Bu fermanda Langa civarındaki Müslüman mahalleleri halkının divanı Hümayun'a gelerek meyhanelerden ve meyhanelerdeki sarhoşlardan pek acı bir lisanla şikayette bulundukları da anlaşılıyor. Şöyle ki, Langa ve civarında oturan Ermeniler ve Rumlar evlerinin alt katlarını meyhane yapmışlar. Buralara dalanan sarhoşlar hamama giden kadınların yollarını çevirirler. Camiye giden Müslümanlara alenen küfreder ve üzerlerine şarap dökerlermiş. Bu yüzden kanlı kavgalar olmuş. Hatta bir seferinde bir azılı sarhoş bir kadınlar hamamına girip iç halvetten çıplak bir kadın yakalayıp zorla kaldırmak istemiş. Hamamdaki kadınlar biçareyi eli bıçaklı sarhoşun elinden kurtaramamışlar. Feryat ve figana başlamışlar. Hamama koşan mahalleli kadını azgın mütecavizin pençesinden zorla almış. Bir seferinde Safer Efendi isminde bir müezzini zorla meyhaneye çekmişler ve üzerine şarap dökerek hakaret etmişler. Bu fermanın sonunda İstanbul Kadısı'na mahalle aralarında bilhassa mescit ve hamamlar civarında bulunan meyhanelerin kapattırılması emrediliyor ki 8 yıl evvelki fermanda meyhanelerin istisnasız kaldırılması emrine nazaran içki yasağının tamamen tavsadığı anlaşılıyor. Devlet içkiden ağır bir vergi alırdı. İstanbul'da içki getiren tüccardan verginin cibayeti içinde bir hamur emaneti kurulmuştu ve bu emanetin geliri çok kabarıktı. İçki yasağının gevşetilmesini, hazine menfaatini korumak endişesine verebiliriz. 1746 tarihli Bostancıbaşı Ağa'ya gönderilen bir fermanda, ki Bostancıbaşıların başlıca vazifelerinden biri İstanbul sahillerinin muhafazasıydı, İstanbul ve civarına bir katre şarap ve rakının sokulmaması emrolunuyor. Bundan da anlaşılıyor ki bu tarihte içki yasağı yine şiddetlenmiştir. Yine bu fermanda İstanbul'da bulunan Hristiyan devletleri elçileriyle tercümanları miktarı devletçe tayin edilecek ancak kifaf-ı nefisleri için bir miktar şarap getirtebilecekler fakat bu şaraplar da Bostancıbaşı tarafından dikkatle takip edilecek ve harice sattırılmayacaktır. 1791 tarihli bir fermanda da İstanbul'da yine bir içki yasağından bahsedilmekte ve Fransa elçisinin Tekirdağ'ından nefsi için getirteceği şaraplar için ne gibi tedbirler alınacağı bildirilmektedir. Bu dört fermandan birincisi 2. Selim, ikincisi 3. Murat, üçüncüsü 1. Mehmet, dördüncüsü 3. Selim zamanlarına aittir. Biraz da vakanüvisleri karıştıralım. Sultan 1. Ahmet zamanına ait ki çok dindar bir padişahtı, 1613 Hicri 1022 yılı vakalar arasında Naima Efendi yazıyor. Bu yıl Cemaziyel ahiresinde şeriatın muhyisi ve şenaatlerin düşmanı olan padişahı dindar fitne ve şerre sebep olan hamr dedikleri Ümmül Habasi Memaliki İslamiye'den külliyen kaldırdı. Hamları pare pare ve meyhanecileri avare edip meyhaneleri kapattı. Nice yük akçe getiren emaneti kaldırdı. Zararına bakmayıp menfaatinden geçti. Lakin insanların yaratılışında fesat ve şer galip olduğundan çok geçmeyip eskisi gibi içki içilir oldu. Sultan 4. Mehmet zamanına ait 1653 Hicri 1064 yılı vakaları arasında yine Naima Efendi yazıyor. Yeniçeri ağası Kenan Paşa ki aslen Gürcü bir tüvana kimseydi, aslında içki yasak olduğu halde meyhanecileri aylık haraca bağlamış haklar durur. Meyhanelerde türlü fıskı fücura had ve payan yok idi. 4. Mehmet zamanında 1681 Hicri 1092 yılı vakaları arasında silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa yazıyor. 11 seneden beri şarap emaneti kaldırılmış, meyhaneler yıkılmıştır. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa meyhanecilerden 400 kese akçe rüşvet almış, meyhane açmalarına göz yummuştu. Padişah da o sırada Çatalca civarında yapağcı çiftliğinde bulunuyordu. Bunu haber alınca sadrazama hattı hümayunumla yasak olan hamra ne sebeple izin verdin diye şiddetle bir ferman gönderdi. Kara Mustafa Paşa hemen padişahla söylemek kolaydır deyip hiçbir şeyden haberi olmayan Ketüda Hasan Ağa'yı hapsettirdi. Hesabını gördürüp geceleyin boğdurttu ve ölüsünü evine yolladı. Padişaha da vakayı, benim haberim yok, Ketüda'm izin vermiş. Hattı hümayununuz gelmeden ben esasen haini boğdurtmuş ve cezasını vermiştim diye cevap verdi. Sultan II. Süleyman zamanında 1687 Hicri 1099 yılı vakayı arasında silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa yazıyor. Hazine çok sıkıntı içindeydi, içki yasağı kaldırıldı, hamr emaneti yeniden kuruldu, meyhanelere ve tütün içmeye izin verildi ve tütüne de ayrıca gümrük kondu. 3. Selim devrine ait muazzam bir vakainame bırakmış olan Cavi Said Efendi yazıyor. Sultan Selim ne kadar MG'de var ise kapattı. Şarap, rakı ve onlara benzer ne kadar içki varsa hepsini şiddetle yasak etti. Yasağa rağmen içki kullanan birkaç kişi idam olundu. Rumlara ve Ermenilere patrikleri, Yahudilere de hahambaşı Müslümanlara içki vermemeleri ve satmamaları için muhkem tembih ettiler. Aksi takdirde idam olanacaklarını bildirdiler. Ayyaşların hali kötüleşti ama çok geçmedi, el altından içki satanlar da peyda oldu. Mesela bir adam eline bir bülbül kafesi alıp sokağa çıkar, sorana bülbülümü gezdirmeye giderim derdi. Ama kafesin içine bağırsak konulmuş, bağırsaklar da rakıyla doldurulmuş. Kafesin ağırlığından şüphelenen zabıta herifi yakalamış, rakıyı meydana çıkarmış. Ağa kapısına götürmüşlerse de şefaatçiler çıkıp kurtulmuş. Bazıları da işçi, çamaşırcı, kefere karıları tedarik etmişlerdi. Bekar çamaşırı getirip götürmek bahanesiyle çamaşır, yatak ve yorgan çarşafları içinde gizli rakı ve şarap getirmişlerdi. Teneke boru satan ve boru vesaire lehimleyen Yahudiler türedi. Boruların içi rakı ve şarap dolu. Erbabına rastladıklarında içindekini sunarlar, bir yabancı borulara müşteri olsa satılık değil ısmarlamadır derlerdi. Birçok müptelalar evlerinde bahçelerinde imbikler kurup kendi içkilerini kendileri yapmaya başladılar. Sultan Bayezid tarafındaki bakırcılar da bu kadar senedir durup da bir müşteri çıkmayan imbiklerin bir tanesi kalmadı satıldı. Bazı çelebiler çoğu Laz olan bakırcılara sende imbik var mı diye sorarlarken kızarırlar. Onlar da kıs kıs gülerek sarhoşlar meyhaneciliğe heves etti, imbikler yağma oldu yağma diye cevap verirlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de milli mücadele yıllarında Anadolu'da zafere kadar devam eden bir içki yasağı koymuştu. Fakat müptelaları Cabi Said Efendi'nin anlattığı yollardan içki tedarik etmekte müşkülat çekmemiş, evlerde, bağlar ve bahçelerde gizli imbikler kurulmuştu. Milli kuvvetler İstanbul'a girdikten sonra içki yasağı büyük şehre teşmil edilmişti. Aşağıdaki satırlar namlı akşamcılardan şair Kesriyeli Sıtkı merhumundur. Meyhanede görünce bizi şen-ü şad felek, kıskandı bezmi işrete kattı fesat felek. Her meygede kapandı dedi pir mey yasak, sağa eğildi matraba emretti ney yasak. Mestaneler akıttı o şep katre yaş, mahmur çehreler sararıp kıldılar telaş. İçtik o gün sızıncaya dek son bir an idi, sordum bu hadisatı da üstadı mey dedi. Yaksın hilali ahdarın Allah ocağını, söndürdü ehli şiir-ü melalin çerağını. İçki yasağının en amansız devri 4. Murat zamanı olmuştu. Ne kadar garip bir tesadüftür ki Ayyaşların piri Bekri Mustafa da o devirde yaşamıştır. Muhtemeldir ki Layemut şöhretine o müthiş yasağa rağmen içki içmesi yüzünden ve bu kahhar padişahın lütfi mahsusuna uğrayarak başını cellat pençesinden kurtarmasından almış olacaktır. Bekri Mustafa üzerine nakledilen en güzel fıkralardandır. Mustafa Üsküdar iskelesinde kayıkçılık yaparken bir gün Sultan Murat ile Sadrazam Bayram Paşa tebdil gelirler ve mahsus Koca Ayyaş'ın kayığına binerler. Sahilden bir hayli açılınca kayıkçı rakı destesini dikip birkaç yudum çeker. Sultan Murat, ''Baba, desteği uzat, bir yudum da ben içeyim.'' der. Mustafa güler, ''Sen içemezsin oğul, içindeki su değil, rakı.'' der. Padişah, ''Niye içemeyeyim?'' deyince, ''Tahammül edemezsiniz, belli olur, hem kendinizi hem beni yakarsınız.'' der. Beriki ısrar edince desteği uzatır. Yol ala dursunlar, deste elden ele dolaşır. Bir ara Sultan Murat, ''Baba, sen padişah yasağından korkmaz mısın?'' diye sorar. Bekri Mustafa, ''Korkarım ama padişah beni burada nereden görecekler?'' Padişah, ya ben haber verirsem deyince, veremezsin, sen de içtin, kellelerimiz beraber düşer cevabını verir. Bunun üzerine çakır keyif olan hükümdar, ya ben padişah, bu adam da sadrazam Bayrampaşa ise deyince, Bekri Mustafa kürekleri bırakıp kahkahayı atar. Hay köfte hor, ben demedim mi tahammül edemezsiniz diye, şunun şurasında iki yudum rakı içtiniz, biriniz padişah, biriniz vezir olmaya kalktınız der. İçki yasağından bahsederken biraz da eski meyhanelerden bahsetmek yerinde olur. Bunun için de imparatorluğu temsil eden İstanbul'da dolaşmak lazımdır. Eski İstanbul meyhaneleri ile namlı meyhaneciler hakkında ilk mühim kayıtlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde rastlanır. Büyük seyyah ve muharrir Galata'dan bahsederken, Lebi Derya'da Ortahisar'da 200 adet kat kat harabat haneler yani meyhaneler vardır ki, her birinde beşer, on beşer, yüz, fasık işü işret edip hanende ve sazendegah ile ha yuhu ederler ki, dillerle tarifi mümkün değildir diyor. Ve bu harabat hanelerden taş merdiven meyhanesiyle Kefeli'nin, Manyalı'nın, Milahaki'nin, Kaşkaval'ın, Sümbüllü'nün, Konstantin'in ve Saranda'nın meyhaneleri diye 8 tanesinin adını veriyor. Buralarda türlü türlü misket şarapları, Arkona, Sakız, Budanya, Edremit, Bozcaada şarapları bulunur, sokaklarda yalın ayak, başı açık yüzlerce sarhoşa rastlanır, perişan halleri sorulunca, ''Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir, ben kimim, saki olan kimdir, meyi sahba nedir?'' cevabını verirler diye mübalağalı olmakla beraber canlı bir levha çiziyor. Hasköy'den bahsederken burada 100 meyhane bulunduğunu, en namlı meyhanecileriyle keyif verici meyve suyu satıcılarının küpeli oğlu Yahudi ile Rum Tiryafnafil olduğunu kaydediyor. İstanbul meyhaneleri hakkında kıymetli bir vesikada geçen asır sonu muharrirlerinden Çaylak lakabıyla meşhur Mehmet Tevfik'in Meyhane yahut İstanbul Akşamcıları adında 40-50 sayfalık bir risalesidir. İstanbul meyhaneleri ya bulundukları yere ya sahiplerine nispetle veyahut da o zamanlar dükkanlarının üzerine ünvan levhası yerine asılan tahtadan yahut madeni kayık, kule, hançer gibi alamet-i farikalara yahut da içinde bulunan havuz ve fıskiye gibi bir hususiyete göre isim alırlardı. Bu eski meyhanelerin akşamcı müşterileri semtlerine göre yeniçeriler, kalyoncular, topçular, esnaf takımıydı. Yeniçeri akşamcıları da dayı ünvanıyla herkesten üstün hürmet görürlerdi. Tersaneliler ile topçular da Kasımpaşa'dan Fındıklı ve Salı Pazarı'na kadar uzanan meyhanelerin müşterileriydi. Kayıkçı Hamal Tellak Makulesi ve İstanbul'un baldırı çıplak pırpırı külhanileri bu meyhanelere giremezlerdi. Uğrasalar da meyhane akşamcılarının bulunmadığı zamanlarda ayakta içip giderlerdi. Meyhane gedikleri kurulduktan sonra da bu ayak takımının gittiği yerler koltuk meyhane denilen kaçak meyhaneler, gizlice içki satan ara sokak bakkalları manavlarıydı. Koltuk meyhanelerinin bir kısmı da kibar koltuklarıydı. Buralara işret eden fakat evine içki sokmayan memur ve katip takımı gelirdi. Ayak takımı için küçük koltuklardan başka bir de ayaklı meyhaneler vardı. Ayaklı meyhaneler seyyar içki satıcılarıydı. Ekseriye Ermenilerden olurdu. Dükkanı, tezgahı, fıçısı, ustası, sakisi hep kendisiydi. Bellerine ucu musluklu içi rakı veya şarap doldurulmuş gayet uzun bir koyun barsağı sararlar, sırtlarında bir cübbe, cübbenin iç cebinde bir kadeh olur, omuzlarına da alamet olarak birer peşkir atarlardı. Ayaklı meyhaneler en çok bahçe kapı ve yemiş iskelesi Galata ve civarında dolaşırlardı. Müşterilerini gördü mü etrafı kollayarak bir bakkal veya manav dükkanına girer, kuşağının arasındaki musluktan kadehi doldurup peşi sıra giren müşterisine vücudunun hararetiyle ısınmış içkiyi sunardı. Kadehi bir yudumla yuvarlayan baldırı çıplak ayyaş da ya bir üzüm tanesini yahut mevsimine göre bir meyveyi meze yapardı. Çoğu da ağzını elinin tersiyle silip gider, buna da yumruk mezesi denilirdi. Türkler İstanbul'u ve Galata'yı aldıkları zaman büyük şehrin meyhaneleri dünya ölçüsünde bir şöhretti. 16. asır muharirlerinden Kastamonulu Latif Tarif Nami İstanbul adındaki eserinde İstanbul meyhanelerinin bilhassa Tahtakale'de toplandığını, Galata'nın ise Serapa meyhane olduğunu kaydeder. Aynı muharrir kendi adıyla maruf olan Şuara tezkiresinde de Fatih devrinin Rint ve Ayyaş şairi Melihi'nin hal tercümesini yazarken Tahtakale meyhanelerinin şöhretini Fatih devrine kadar götürür. Müverrih Peçevili İbrahim Efendi ile meşhur tarihinde Büyük Vezir Sokullu Mehmet Paşa ricalinden Nişancı Firuz Bey'in hal tercümesini yazarken ki Nişancı fermanlara padişahın tuğrasını basan çok büyük memurdur, Divan-ı Hümayun azasındandır, bu zatın ayyaşlığı üzerinde durur ve bu vesileyle 16. asırda büyük gedikli meyhanelerden başka kibar ve ricalin gizlice devam ettikleri koltuk meyhanelerinin bulunduğunu belirtir. Nişancı Firuz Bey ehli ırz meyhanesidir diye koltuk meyhanelerine devam eder. Odasına gelirken şaraba galebe edip bir köşeye yıkılır kalır, uşakları kucaklarına alıp ekseriya bir berber dükkanına veya bir hamama götürüp ayılıncaya kadar beklerlerdi. İstanbul şehrinin tarihinde dillere destan olan akşamcılık alemlerine sahne olan gedikli meyhanelerdir ki, çok sonraları Abdülaziz devri sonlarına doğru bunlara Selatin meyhaneler adı verilmiştir. Kapıdan girince ya sağda yahut solda bir tezgah bulunurdu. Tezgah bazen de meyhanenin dibinde kapıya karşı olurdu. Tezgah üzerinde ayakta bir iki tek içip gidecek müşteriler için hazırlanmış rakı kadehleri, şarap bardakları, içinde fasulye piyazı, lahana turşusu, leblebi gibi mezeler bulunan tabaklar dizilirdi. Gediklilerin tezgah başı müşterileri, dört kaşlı denilen ve akşamcı olan ağaları, ustalarıyla karşılaşıp yüz göz olmak istemeyen esnaf kalfaları ve çıraklarıydı. Ne keseleri ne de yaşları akşamcılığa el verirdi. Dükkanlar ezanda kapanır, evlerine yahut bekar odalarına dönerken bir gedikliye şöyle bir uğrayıverirlerdi. O zamanın tabiriyle akşamcı diye bellenip altın adlarını bakır yapmaktan çekinirlerdi. Akşamcılar ununu eleyip eleğini duvara asmış, oğul ve damat sahibi olmuş kimseler ile akşamcı olarak dile düşmüş, mahallesiyle civarında kız bulamayıp uzak semtlerden aldığı kızın başını ateşe yakmış bıçkınlardı. Çoğu da bekarlık sultanlıktır diyen ve han odalarında oturan işi yolunda esnaf bekarlarıydı. Tezgahın arkasına düşen duvarda oymalı raflar bulunurdu. Bu raflara rakı ve şarap binlikleri dizilirdi. Kenarındaki çivilere de camdan yapılmış rakı ve şarap ibrikleri asılırdı. Müşterilere içki bu ibriklerle sunulurdu. Daha eskiden de ibrik yerine kavak kullanılırdı. Meyhanenin etrafına da tahta sofralar, alçak ayaklı masalar ve kısa bacaklı hasırlı iskemleler dizilirdi. Her sofranın üzerinde de kütükten oyma bir tuzluk bulunurdu. Bazı gediklilerde itibarlı müşteriler için birkaç basamak merdivenle çıkılan balkonlar, şirvanlar bulunurdu. Bazısının da bir üst katı ve bu kat üstünde mükemmel döşenmiş odaları vardı. Bu odalara İstanbul'un azılı zorbaları kabadayıları tarafından civan kapatıldığı söylenir. Meyhanenin bir duvarı boyunca gayet büyük ve içlerinde cins cins şarap ve rakı bulunan fıçılar ve küpler dizilirdi. Öyle ki bu fıçıların kocaman tahta lülelerine merdiven de çıkılır ve kol gibi fışkıran içkiye, çanak, bardak falan değil de kocaman kovalar, çamçaklar tutulurdu. Fıçı yerine küp kullanılan meyhanelerde umumiyetle küplü diye anılırdı. Bunların en meşhurlarından biri de Galata'daydı. II. Abdülhamid'in son yıllarında Galata'nın bir haşerat yatağıydı. İstanbul'un gedikli meyhaneleri mutfaklarını temizliği ve aşçıların da bilhassa balık ve et yemeklerindeki hünerleriyle meşhurdu. Gediklilerin külbastı ile kebaplı yaz türlüsünü konak aşçıları yapamaz denilirdi. Gediklilerin geniş tavanları ekseriyetle direklerle tutturulmuş bulunurdu ki, orta direğin dibinde bulunan büyük bir tuzlu balık fıçısı da bu meyhanelerin hususiyetlerinden birini teşkil ederdi. Bu tuzlu balıklar Malta'dan yahut Yunan adalarından gelirdi. Direklerin birinde de büyük bir çıngırak bulunurdu. Kapanma saati gelip de akşamcılar dağılmadı mı meyhanede sakinlik eden çocuklardan biri kapıya gözcü dikilirdi. Kol gezen zabıta uzaktan görünce çocuk çıngırağın ipini çeker, müşteriler sesi keser, meyhanenin kapı kepenkleri indirilirdi. Kol geçince de gözcü tarafından çıngırağın ipi tekrar çekilir, kapı açılır, alem eski dengini bulurdu. Kol gezen zaptiyeler çıngırak seslerini işitirler, bunu kendisine ve hükümet emrine gösterilen bir saygı olarak kabul eder, meyhanenin müşterilerle dolu olduğunu bildiği halde içeri girip akşamcıların keyfini bozmazlardı. Gediklilerde usta ünvanıyla anılan patron tezgah başında dururdu. Şamdanlara ve müşterilerin çubuk ateşine bakan eli yüzü düzgünce bir uşak, ateşçi yahut ateş oğlanı diye anılırdı. Bundan mağada bir büyük gedikli de en az 5-6 tane genç ve tüvana sofra uşağı, bir ateşçi, ateşçinin bir veya iki tane yamağı bulunurdu. Güneş yaz ve kış Alaturka saatle akşam 12'de kavuştuğuna göre saat 10'dan yani akşam ezanından 2 saat kadar evvel gedikli meyhanelerde patron, tezgahtar akşamcıların ibriklerini doldurup hazırlamaya başlardı. Meyhanelerin temizliğine çok dikkat edilirdi. Bardaklar ve kadehler temiz bezlerle kurulanıp parlatılırdı. Yerler dikkatle süpürülür, sofralar gıcır gıcır silinirdi. Sofralarda akşamcılara hizmet eden uşaklar ve çubuklar çocuklar tertemiz giyinirlerdi. İstanbul akşamcılarına sakinlik, nezafet, nezaket ve zarafet ile el ve yüz düzgünlüğü ve güzelliği isteyen ince bir sanattı. Her kişinin kârı değildi. Bilhassa Sakızlı Rum çocukları meyhane uşaklığında büyük bir kabiliyet gösterirlerdi. Divan şiirinde en şuh ve laubali manzumeleri teşkil eden sakinamelerin çoğu, Rint şairlerin kalemiyle bu meyhane uşakları hakkında ibda edilmiştir. Sofralara toprak şamdanlar konulur, mumlar dikilip hazırlanırdı. Etrafına da meze tabakları dizilirdi. Her sofraya büyük bir de tuz kutusu konulurdu. Akşamcılar ezandan sonra birer ikişer gelmeye başlardı. Kapı önünde duran tüvana bir oğlan yüksek sesle "Buyurun efendim, buyurun" diye karşılardı. Akşamcılar meyhaneye eli dolu gelirdi. Mevsimine ve zevkine göre birkaç elma, portakal, bir okka kadar kiraz, üzüm, balık yumurtası, havyar, alasından pastırma getirirlerdi. Uşak daima kendi sofrasına oturan müşteride böyle bir şey görünce koşup elinden alır, soyulmak mı, ayıklanmak mı, kesilmek mi, hülasa ne yapmak lazımsa çabucak yapıp getirirdi. Ortalık iyice kararınca usta eline bir küçük şamdan, fiske şamdanı alır, masaları dolaşarak onun aleviyle sofra şamdanlarını tutuşturur ve her sofranın mumunu yakınca da o sofranın akşamcılarına "Ağalar, sefa geldiniz" diye selam verip geçerdi. Her meyhanenin bir büyük orta kandili vardı. En sonunda da o yakılırdı. Akşamcılar arasında orta kandilin yanması meyhane sohbetinin gelişmesine bir başlangıç sayılırdı. Meyhaneler yılda bir ay Ramazanlarda Müslüman müşterilerinden mahrum kalırlardı. Meyhaneciler sofra başı olan hatırlı müşterilerinin evlerine Ramazan bayramının ilk günü birer büyük tabak midye yahut uskumru dolması yollarlardı. Bunun manası da bizi unutmayın demekti. İstanbul akşamcıları ekseriyetle hoş sohbet, kalender meşrep adamlardı. Rindane gazeller söyleyen, destan, semai düzen bu saz ve söz sahiplerinin arasına eli bıçaklı ve yumruk oyununa alışmış baldırı çıplaklar pek karışmazdı. Bu gibilerin gittikleri yerlere de berikiler ayak atmazdı. Kanlı kavgalar daima süfli koltuklarda çıkardı. Yeniçeri kabadayıları akşamcılığa yeni yeni ayak uydurmaya çalışan delikanlıları mütecaviz sarhoşlara karşı müdafaa etmekle övüdürlerdi. Akşamcılardan bir kısmı da muziplikleri tuhaflıklarıyla meşhurdu. Gedikli meyhanelerin kapanma saati Alaturka 1:30 sularıydı. Vakit gelince uşaklar çıngırağı çalarlardı. Hanlar içindeki gediklilerde çıngırak bulunmaz davul çalınırdı. Akşamcılar meyhane dönüşlerinde semtlisiyle birleşerek yolda da muhabbet ve sohbet ederlerdi. Fazla kaçıranlardan bazen yollarda dökülüp kalanlar da olurdu.